Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kampuz. Yanında her zaman olduğu gibi Bülent Pekcan var. Nasılsın Nihat abi?
İyidir Murat. Seni sormalı.
Ben de 24-29 Haziran arasında konuşacağız. Haziran'ı da bitiriyoruz bu vesileyle.
Ne güzel.
26 numaralı gündem.
Evet.
Bizi teknoseyir.com olarak sitemizden takip edebilirsiniz. Sitemizden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda teknoseyir ismiyle her yerde varız. Sosyal medyadayız. Oralardan da takip edebilirsiniz. Destek olmak isterseniz teknoseyir plus devam ediyor. Oradan da bize destek olabilirsiniz.
Evet.
Şimdi Türkiye'deki haberlerle başlayalım. BKM Express kapanıyormuş. Ama biraz enteresan. Bu ödeme sistemiydi. Bankalar arası kart merkezinin ödeme sistemiydi, ödeme aracıydı.
Evet.
Dijital cüzdan aslında hani kredi kartını 30 defa vermek yerine işte bunu veriyordun.
Bunu tanıt, buna evet. Kredi kartını buna tanıtıyordun, sonra da bunu kullanıyordun. Gerçi hani niyesini ben hiçbir zaman çözemedim de.
Niyesi şu, kredi kartını vermemek bir tane, birincisi bu direkt vermemek. İkincisi pratiklik. Çünkü hani şey diyorduk ya, biz sanal kart kullan. Sanal kartta da şey oluyor. İçini sen dolduruyorsun. Yani bir alışverişten
önce dolduruyorsun,
önce
sonra doldur. Harcıyorsun.
Evet, bu araya bir katman girerek seni birazcık rahatlatıyordu aslına bakarsan. Ama yani ben
devlet
de
hani, buna kapat, evet, kapatın dedi.
Rekabet Kurumu da diyor ki işte bu 60 gün içinde sonlandıracaksınız bunu. Hani çok aşırı da detayını bulamadım açıkçası şey olarak. Hani niye böyle bir karar verdiler? Bir şeyler diyorlar ama İtiraz edilecek tabii bu karara. Ve şey diyor BKM'de, yani o 60 gün hem itiraz edilecek hem de servis vermeye devam edeceğiz sonuna kadar diyor. Yani 60'ın sonuna kadar.
Ya da yaz boyunca sürecek demektir. Evet. Davası.
Öyle. 7 yılda işte 2 milyona yakın kullanıcı elde etmişler. Bizde de varmış. Sitede gördüm hani kullananları. Alışkanlık yaratmış hani kullananlarda. Niye böyle bir şey olduğunu ben çok açıkçası çözemedim. Bilenler varsa yazsınlar yorumlara. Evet. BMW Türkiye'de Connected Drive hizmetini sonlandırdı. Aslında şöyle bir durum var. Biz bunu daha önce sen konuşmuş söylemiştin hatta diye hatırlıyorum. Bu BTK sürekli hani şey yapıyor işte telefonlara engel koymaya çalışıyor. Evet. Kayıt, özellikle kayıt kısmında zam yapıyor, şunu yapıyor. Biz de hep şeyi sorduk, dedik ki ya bu sim kartlı cihazlar var.
Telefon olmayan değil. Cihazlar var.
Evet, mesela biz şeyde inceledik bir tane otoseyirde bir cihaz inceledik Android'li. GPS şey takıyorsun sim kartını. Bütün takip ediyorsun arabanı. Hani birisi çalsa yani bile.
Işte öyle, takip
bile.
Cihazları var. Çocuğu takip, aracı evet. Takip. Başka işte ben CES fuarında mı neydi? İnek için tasma vardı yani sim kartlı. İneğin şeyini nerede olduğunu görüyorsun. Direkt sıcaklığını falan görüyorsun. Telefon olmayan ama evet. Cep telefonu altyapısını kullanan bir sürü cihaz var. Eğitim geçen haftalarda gündeme gelen konu şeydi, işte bunlara telefon muamelesi yapılıyor. Ama bunlar mesela, bunların bazıları eğitim cihazı. Lisede, üniversitede öğrencilerin kullanacağı öğrenmek için cihazlar. Buna telefon gibi, şimdi kaç paraydı yazma, 500-600 lira mıydı toplam masraf? Bir de bir pasaport kullanman gerekiyor. Adam isyan ediyor hani cihazın kendisi 600 lira değil ve bir de bir eğitim aracı. Onu böyle pasaporta, kaç pasaport bulacağım? Bir sınıfta 30 cihaz var.
Evet.
İşte yani, öyle bir çözülmedi o sorun.
Kanunların şöyle bir sorunu var abi. Etraflıca düşünülmüyor. Bir tek bir şeye odaklanıyorlar. Başka bir şeyleri mağdur ediyorlar. Mesela işte bu oyun konsolları kumar makinesi olarak geçiyordu mesela, onlardan bir tanesidir. Şimdi burada da muhtemelen benzer bir şey var. Çünkü bu arabaya şimdi arabanın sistemi bu. İçine dahil olan sistem. Sen sim kartını takıyorsun. İşte Connected Drive zaten adı. Birçok hizmeti senin önüne açıyor. Ama demişler ki ya bu sim kart böyle olmaz. Hani bunu işte yetkilendirilmiş haberleşme hizmeti sunmak olan amacı oradan, amacı bu olan yerlerden alınacak. İşte bunun uyulması, sunucuları bunun Türkiye'de olacak falan filan. Bunların hiçbirine uymuyor. Bunu işte kapatacaksınız. İşte BMW de şey yapmış. Haber yollamış müşterilerine, kusura bakmayın hani bu hizmeti sonlandırmak zorundayız BTK'nın kararı neticesinde. Hani şey diyorlar, biz buna uyum sağlamaya çalışacağız ama hani o gün gelene kadar kullanamayacaksınız.
Ya işte BMW, BMW nasıl dersen de o da bu arabaların hiçbiri ucuz arabalar değil.
Değil canım.
Artık onlar tamam, ben de hani bunun saçma sapan bir yaptırım, gereksiz zorluk çıkartma olduğunun farkındayım ama bu arabaları satıyorlarsa Türkiye'de ve her biri bunların servet değerinde artık 3 kuruş masrafı yapsınlar, ne yapayım? Hani kullanıcı olarak ben şimdi bu arabalardan birini satın almış olsam, bu servisi de kullanıyor olsam çok sinirim bozulur.
Tabii canım.
Bir ton para vermişim, dünyanın en büyük markalarından birini almışım. Yok BTK onu dedi de bunu dedi de en baştan düşünseydiniz o zaman kardeşim, almasaydım. Yani ben aldıktan sonra benim elimden bunu aldığım zaman olay çıkartırım. Hiç en başta bilseydim alırdım ya da almazdım. Hani bile bile alırdım. Yani bu özellik yok diye alırdım. Ya da işte yani tercihim ona göre, ama ben satın aldıktan sonra benim arabamdan bu özelliği söküyorsan ben de o zaman ya fiyatı düşseydin kardeşim, yani benim bir şekilde gönlümü alman lazım. Hı hı. Şey her zaman sorun olur. Var olan bir özelliğin kaldırılması şey her zaman sorun olur.
Öyle.
Artık burada da tüketiciler de isyan etsinler yani.
Öyle. Dediğin gibi hani bir jest yapılması lazım bu insanlara bir şekilde.
Ya jesti şu, bu sorunu çözeceksin. Yoksa benim arabamdaki belki de kullandığım bir özellik bu. Bu özellik gitmiş. Ne olacak? Bana şimdi bir kutu çikolata mı yollayacaksın hani? Benim gönlümü nasıl alacaksın? Şey de bir başka bir BMW vermek de iyi olmaz. Dedi bu sorunu çözeceksin. En kolayı ve ucuz olanı budur. Herhalde çözerler. Herhalde. Dünyanın en önemli markalı, prestijli markalarından birisi.
Evet. Bir şey yok. Hani bir tarih yok çözümüne ilişkinde.
Ama bu şimdi connected drive olmadı. Yarın öbür gün bir Mercedes'in de kesin eşdeğer bir şeyi vardır.
Tabii.
Yarın öbür gün bu sistemler, şimdi diyoruz ki pahalı arabalarda. Yarın öbür gün bu Renault'da da olacak. Tabii. Tofaş'ta da olacak. Çocuğa aldığın akülü arabada da olacak bir yerden sonra. Hani bisiklette de olacak, bisikletim çalınırsa yerine şey. Hani bunun şeyi yok. Hani bu kafa kolu alayım, sıkayım, bunun bir sonu yok, çözümü yok.
Yani tam hakim değilim konuya ama herhalde şey olması gerekiyor bu ifadeden anladığım kadarıyla. İşte sen Mercedes'in şusun busun, Turkcell'de bilmem kimle falan anlaşacaksın herhalde. Çözüm ortağı bulacaksın. Bir şekilde onlar üstünden gideceksin herhalde. Yani Türkiye'de artık yetkisi olan, hani bu işleri halletmiş bir firmayla iş ortağı olman gerekiyor herhalde.
Peki nasılsa çözsünler yani sonuçta. Bu arabalar bize oldukça uzak şeyler ama.
Tabii çok uzak. Ama işte bugün araba diyorsun, yarın başka bir cihazın içinde gelecek o alet.
Ki.
O yüzden.
Tabii ki.
En çok kullanılan 20 pin kodu. Linki 1, 2, koydum.
3, 4.
Bir defa en başta tahmin edeceğiniz 4 tane 0 var.
Hmm.
Sonra 1004, 1010, 1011. Evet böyle
1907,
gidiyor.
1905, 1903 söyleyeyim Türkiye'de.
Türkiye'de
var mı? O listede
yok.
Uluslararasıysa yoktur, evet, ama Türkiye'de yok. Bunlar. Ve öyle bir güvenlik açığı ki mesela şimdi apartmanlara böyle normal bizim babadan kalma zilleri, o kapı otomatiğini söküyorlar. Diyafonlu falan şifreli şey takıyorlar, sistem takıyorlar. O sistemin güvenliği kesinlikle daha düşük. Çünkü bütün kargocularla konuş bak. Postacıyla, kargocuyla konuş. O sisteme hiç takılmıyorlar.
Yok.
Çünkü diyor ki adam, abi birisinin diyor kodu mutlaka ya 1905 ya 1907 ya 1903. Abi,
doğru söylüyorsun.
30 daireden birisinin diyor mutlaka şifresi 1907. Yazıyorum, giriyorum diyor.
Doğru. Daha fenasını da gördüm ben. Bütün apartmanın şifresi bir tane.
Aynı. Çünkü evet. Adam siz değiştirin diyor. Aslında güzel. Hani senin şifreni onun bilmemesi lazım. Tabii ki kimse değiştirmiyor. Ya da unutacağı için falan. İşte müthiş bir şey. Bütün apartmanın şifresi.
Şirketlerde
aynı.
De
o da zaten 0000.
Tabii. Şirketlerde de mesela çok sık kargo margo geliyor. Bıkıyorsun. Kargocu zaten öğreniyor.
Tabii ki canım. Tabii
kendi
ki.
Basıp giriyor.
Tabii işte bu kargoculara hiçbir zaman o 4 haneli şifre engel olmuyor.
Evet.
Tam tersine hayatını kolaylaştırıyor. Şimdi bazı mesela Huawei'de de öyle galiba. 6 haneye çıktı pin kod. 4 hane kullanmıyor. Evet. Ya o bir çözüm değil. Hani 6, 8 uzattıkça uzattın. Ne oldu? Nereye kadar şey yapacaksın? Zaten pin kodu dediğin şey sadece sayılardan oluşuyor. Onu Commodore 64'le bile kırarsın. 7 şeyde, yarım saatte kırarsın. Çok bir güvenliği yok. Ama esprisi şu, pin kodu yüksek bir güvenlik sağlamıyor. Ama hızlı, pratik bir şey ve bir de hani yine çocuğu engelliyor, önlüyor.
Tabii.
Çok şeyi amatörü önlüyor. O yüzden hani Windows'un, hani şimdi Windows'a girmenin 1000 tane yolu var. Hacker dediğin adam, yani gerçek profesyonel hacker ya da işte bilmem ne NSA'nın adamı falan senin bilgisayarına o açılıştaki pin kodunu giremediği için pes edecek değil tabii ki. Ama işte çocuğu önlüyor. Hani ya da işte ne bileyim hanımı önlüyor evdeysen falan. Pin böyle bir şey.
Evet.
Yani minimum güvenlik.
Bu dediğin şeyi düşündürdü yalnız bana. Şimdi mesela hırsızlık sigortası yaptıranlar vardır. Eve hırsız girerse ve senin dikkatsizliğin tespit edilirse ödemez tamamını mesela.
Şimdi arabanın anahtarını evden çalarsa götürüyor sigorta, geçmiş olsun diyor.
Şimdi sen de adam gelir bakar ya dersiz kapınızın şifresini herkes biliyor maşallah. Hani bu güvenlik açığı ve sizin sorunuz, oradan bile adam arıza çıkarır.
Ya işte çekişirsin.
Evet.
Orada o dava aylarca yıllarca sürer, çekişirsin.
Bu şifreler %26'ya tekabül ediyormuş habere göre. Yani telefonların %26'sında kullanılıyormuş bu kolay pinler. Hiç güvenli değil tabii. Yapmayın. Böyle tekrarlı yapmayın. Yani aynı harfi yani 4 tane şey koymuş adam sana en azından. Hepsini 9 yapma. Yani
ya şimdi gelişmiş sistemler 1 2 3 4 gibi sıralı diziyi kabul etmiyor. Hı. Öyle 4'ten 0'ı kabul etmiyor. Fakat işte gelişmiş sistemler.
Evet.
Orada kilit ifade. Bir de şu var. Çok zorlarsan bu sefer adam 2 saniye sonra unutacağı bir şey koyuyor.
Ya evet, bir de o var.
O daha kötü. Şimdi mesela Windows şey password şifre zamanının zaman aşımına uğramasını iptal etti ya da edecek. Çünkü hani bir yandan da bu şifre konusunda insanları çok zorladığında daha kötü şifre koymaya başlıyor.
Maalesef.
O yüzden bir tatlı bir denge bulunması lazım. Herkese kolaylıklar dilerim. Hiç keyifli değil tabii bu güvenliğin bu kısmı. Uğraştırıcı.
Evet, bu hafta bir haber çıktı. Sonra da vazgeçildi. Steam Ubuntu desteğini sonlandırıyor diye.
Bu... Çünkü Ubuntu 32 bit desteğini sonlandırıyor. Hı. Mesele o aslında. Steam'in de bir 64 bit istemcisi yok belli. Demek ki yazmaya da niyeti de yok.
Hı hı.
Onlar da biz işte olmayız Ubuntu'da dediler. Ubuntu geri adım attı.
Evet, sonra Steam'de hadi o da onlar bu konuda geri adım atarsa biz de tabii ki olmaya devam ederiz diye bir ekstra açıklama yaptı.
Yani şimdi burada Steam'in oturup 64 bit istemci oluşturmak yerine
değil mi ya?
Tutup da hani
komple atması kestirip
yani biz Steam kurul şey yapıldığından beri aynı. Tamam, her bilgisayarı açtığında Steam'e güncelleme geliyor.
Hmm.
Tamam ama biraz geriye çekilip bakarsan bilmem kaç yıldır aynı Steam. Yani bu Valve açıkçası hiçbir yatırım yapmıyor buna.
Yok, yiyor sadece.
İşte şimdi de böyle bir çekiştiler. Tabii Steam şeyi ne kadar etkiliyor bilmiyorum. Tabii 30 oyunların da bayağı bir kısmı 32 bit.
Hmm.
Özellikle 64 bit'e ihtiyaç duymayan, büyük miktarlarda belleğe ihtiyaç duymayan oyunlar 32 bit hala. Gereği de yok 64 bit olmasının. İşte onlar da tabii çalışmayacak falan. Belki de Steam oradan dolayı biraz ayak diredi. Ama hani bir yandan da ben bu bilgisayar teknolojisinin her cephesinde şu eskiyi bırakma işini de destekliyorum.
Evet.
Her şeyin eskiyle uyumlu olması na uğraşılıyor. Ya bırak biraz da yeni olsun. Sil baştan, beyaz bir sayfadan başlansın.
Doğru.
Bazen. Ben şeyi de bekliyorum. Windows'un ne zaman 32 biti çıkmayacak? Windows'un bir de bu şey ayrı. Şimdi 64 bit Windows, 64 bit Linux 32 bit uygulamaları çalıştırıyor. Ama mesela bugün Windows'un hala 32 bit sürümü de var. Bir yerde çıkmayacak herhalde.
Herhalde.
Ama ne zaman? Ya da çıkmaması bize ne kazandırır?
Hı.
Onu da çok bilmiyorum.
Windows 10'un yeni terminali mağazadan indirilebiliyor artık.
Yani terminal dedikleri komut istemci,
evet.
Komut satır. Terminal eskiden modem mi kullandığın programdı. Şeydi. Ya bu işte komut satırında arka planda doğa manzarası bilmem ne olsun gibi görüntüde böyle hani alt tarafta motorun içinde daha güzel gelişmeler ya da özellikler olabilir de komut satığını kullanan zaten kaç kişi? Komut satığını kullanarak hakikaten bir şeyler yapacak olan adam da arka tarafa plaj manzarası ister mi? Açıkçası gerçekten profesyonel olarak orada çalışan bir adamın oraya doğa manzarası koyacağını hiç sanmıyorum, hiç inanmıyorum.
Yani.
Tamam, tablar falan işine yarayabilir. Adam diyordur ki 10 tane işte makineyi yönetiyorum falan. Olabilir. Profesyonelin ihtiyaçları olabilir de. Arkaya batan güneş
İmoji
falan.
İmoji falan destekliyor abi.
İşte hani ne komut satırında servisleri başlatıyorum, durduruyorum. Ne gülücük mü atacağım yani. Ben anlamadım bu işi. Bu yılın başından beri bu muhabbet sürüyor.
Evet.
Neye yarayacak o emoji desteği çözebilen yok.
Tam şey değil bu arada. Yani tam fonksiyonel değilmiş ama işte çalışıyormuş.
Kimsenin işine yarayacak bir şey bu değil bu, ben sana söyleyeyim. Hakikaten Windows'ta komut satığından bir yönetim işi yapacak adam zaten PowerShell falan var o iş için. Bu birazcık birisinin kişisel takıntısı, bu bütün dünyayı meşgul ediyor. Microsoft'ta birisinin. Belli ki.
Microsoft kendi içinde güvenlik nedeniyle bazı servislerin kurumda kullanılmasını yasaklamış. Bazılarını da önermiyormuş. Mesela şey diyor, Slack yazılımını kullanmayın diyor. Onun çünkü şeyi varmış, hani bedava sürümü diyeyim, hani bir de profesyonel sürümü. Basit sürümde bazı şeyler hani şeyi karşılamıyor diyor, bizim güvenlik standartlarımızı. Aynı şekilde diğer yazılımlar, Google Docs, bunların da kullanılmamasını istiyorlar. İşte Amazon Web Service'in kullanılmamasını istiyorlar.
Olabilir. Ona bir şey diyemezsin.
Şey banlamışlar. Grammarly diye bir yazılım var. Şey yapıyor.
İmla kontrolü.
Evet. Ama o da diyor ki işte her bastığını okuyor.
Gidiyor tabii.
Evet. Onları da, o tip yazılımları da istemiyorlarmış.
Ya normal. Adamın biri Raspberry Pi'sini getirip şeye, bu arada Raspberry Pi 4 çıktı. Hı. Onun haberi yok listede. Raspberry Pi'sini getirip de network'e bağladığı için NASA'yı hacklediler. Heh. Olur yani, bu kurum, hani adam gibi bir gerçekten bir dört dörtlük kurumda böyle şeyler kontrollü olur, sınırlı olur ve haklıdır.
Evet.
Haklıdır. Öyle evden getirdiğin bilgisayarı ofisteki ağa koyamazsın, takamazsın. Hatta hani bazı bilgisayarlarda biliyorsun USB portları kilitlidir. Kullanamazsın, çalışmaz. Hı hı. Çünkü işte Snowden'ler sonra bilgileri USB'ye atıp, ceplerine atıp dışarı çıkartırlar. Falan filan.
Evet, bu arada Raspberry Pi 4'te şey olmuş, 4K'ya geçmiş.
Ya onun bayağı güçlü özellikleri var. HDMI çıkışı çift, 4K destekli.
4 GB RAM.
Bir onun şöyle bir kafa karıştı. Dokümanına 8'lik model de var yazmışlar. Hmm. Sonra dediler ki öyle bir model yok, o bir yazım hatası oldu dediler. Şimdiye kadarki en güçlü Raspberry piyasaya çıktı.
Evet, 4 olanı $55'miş yani, pahalı olanı.
Evet, evet. Güzel. Onun şeyi de, işlemci mimarisi falan da yüksek artık, normal günümüzün teknolojileri.
1.5 GHz Broadcom kavgası evet. Var. 4 çekirdekli.
İyi oldu.
Microsoft Huawei ürünlerini desteklemeye ve güncellemeye devam edecekmiş.
Evet, yani laptopu o kastediyor. Microsoft'u ilgilendiren o. O bir Microsoft'un mağazasından kaldırıldı, geri kondu falan durumu vardı. Hı hı. Şey dedi hani güncellemeler gelecek, hani laptoplara da güncelleme gelmez mi falan, öyle bir şey yok.
Evet. Windows 10'da WhatsApp'ı kaybediyormuş nihayet.
Temmuz ayında şeyden, marketten, mağazadan, uygulama mağazasından WhatsApp kalkacak diyorlar. Bunun haberini önceden vermişlerdi zaten. Evet. Yıl sonunda da çalışmayacak galiba. Hmm. Yıl sonunda desteklenmeyecek diyorlar.
Var mı acaba hala bizi dinleyen arasında Windows Phone'da?
Vardır ya, vardır. Yani niye kullanmasın işlevleri tam? Telefon olarak telefon.
Telefon olarak telefon.
Evet. Facebook, Twitter, WhatsApp çalışıyor. Instagram herhalde var mıydı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Yani. Varsa da başkalarının yazdığı Instagram istemcileri olabiliyordu. Onlar çalışıyor. Kullanır tabii ki adam. Tabii hani şimdi en yenisi bile kaç yıllık oldu. Pili biraz zayıflamıştır falan. Kullanabilir. Ama hani 2019 son sene herhalde olacak gözüküyor.
Turkcell yalan haberleri engelleme, haber doğrulama konusunda bir patent için başvurmuş.
Şimdi bunu BT Dünyası sitesi bunu yakalamış. Bu pek yayılmadı internete bu haber. bir patent başvurusu var. Blockchain mimarisiyle haberleri takip etme. Şimdi tabii bunda şöyle bir şey var. Bu bir haberin ilk çıktığı yere işaretliyor. Sonraki hani internet üzerindeki yolculuğunu kaydediyor. Bu için şimdi ben yazdım ki işte ayda makarna bulundu. Bunun doğru olup olmadığını Turkcell'in teknolojisi bilmem nesi belirleyemez. Böyle bir şey yok. O sadece bu haberin değiştirildiğini, değiştirilmediğini falan onaylayan bir teknoloji bu. Dolayısıyla hani...
Yani hala bir noktada o haberin ilk çıkışının doğruluğunun ispat edilmesi gerekiyor.
Tabii ki canım, balık kabağı çıktı diye ben haber yazdıysam ve bunu işte BBC'de yayınladıysam o şey demeyecek ki. Ya onu öyle bir yapay zeka yok. Keşke olsa, bir teknoloji olsa balık hakikaten kabağa çıktı mı çıkmadı mı şey, öyle bir şey yok. Olay insana geliyor. Ha, ama o haber değiştirildi mi? Yani blockchain'de başka ne yapacaksın? Bunu yapabilirsin. O haber orijinal halinde mi, değiştirildi mi?
Peki
ya da ne kadar belki? Çünkü şey, onu da şöyle olur.
Update geldi.
Bir virgülü değiştiyse şey oldu mu? Değişmiş mi sayacağız? Evet. Ya da hani haberin orijinalinde adam balık kavağı çıktı, işte kavuk ya, kavak yerine kavuk yazmıştı. Onu düzelttim ben. Haberi çaldım. Ama hatayı da düzelttim. Haberi değiştirildi mi sayacak? O kadarını bilemiyorum. Bu bir patent başvurusu. Çok da bir detaylarına hakim değiliz.
Bir de internet aleminde, bak az önce okuduğum mesela Ubuntu haberinin orijinalinde işte Steam desteği kesildi yazıyordu. Güncelleme gelmiş. İşte açıklama gelince haberi güncelledi adam. Öyle olmayacaktı.
Evet, evet. Yani bu bir haberlerin orijinalliğini onaylama şeyi diyelim. Hani... mekanizması diyelim. Tabii şu anda bu Turkcell sadece bunu bir teknoloji olarak onaylatmaya çalışıyor. Bu neye entegre edilecek? Neye yarayacak? Sen bir haber sitesi yaptığında haberlerin yanında işte Turkcell onaylıdır falan diye işaret mi çıkacak? Bu daha belli değil. Bu daha yani, belli değil.
Türkiye'deki sorunumuz ama haberin değiştirmesinden ziyade haberin kendisinin saçma sapan olması.
Evet, bu onun çözümü değil. Dünyanın sorunu zaten.
Dünyanın
bu,
da sorunu.
Bu onun çözümü değil. Ama bir kayıt zinciri oluşturuyor. Geçmişte şey çıkmıştı bunun gibi. Türkiye'de işte bizim, ben yazılı olarak bu işleri yaparken en büyük derdim yaptığımın çalınmasıydı. Çalınıp benim ismimin ya da benim için, bizim için o yazıyı hazırlamış arkadaşın isminin silinip kendi ismiyle yayınlayan heriflerle uğraştığımız şey. Benim gibi başkalarının da derdi oldu bu zamanla. O zaman böyle şeyler çıkmıştı işte, haberin şeyini alıyorsun. İlk yayınladığında bir yerler sana şey veriyordu, bir onay monay veriyordu. Hani bu adam yayınladı ilk, gördük bu haber budur diye de. Sonra başkası çaldığı zaman sen de gidip işte onu belge olarak sunuyordun falan filan. Hani uygulamada adamın çalmasını engellemiyor sonuçta. Sen git mahkemelerde uğraş.
Peki.
Öyle bir şeydi. Adı aklımda değil. Hani ben kullanmadım. Yani çünkü derdimi çözmüyordu. Ama öyle bir şeyler çıkmıştı.
Şunu Google yapsa olmaz mı? Sen bir şey yazdın, internete koydun. Google indekslerken evet bu hakikaten bu kaynaktan çıktı. Bu arama sonuçları, bu aratıldığında
İlk
bu adam çıksın.
İlk çıkışı budur. Ya zaten Google'da öyle bir teknolojiler var da bize... Halka kullandırmıyor galiba.
Evet,
hani
yani
insanlara kullandırıyor.
Çalınan yer daha yüksek reytingliyse, yani yayınlayan yer, çalan yer daha yüksek reytingliyse o çıkıyor. Orijinali yazan adam aşağılarda.
Öyle. Öyle. Hatta onun bir daha yakın zamanda YouTube'da bir videosunu seyrettim. Adam şey yapmış. Her türlü safsatanın, bilim düşmanlığının, sahte bilimin bilmem ne sitesi daha profesyonel isimlerce, daha işte arama motorlarına uygun şekilde falan hazırlandığı için aramalarda daha yukarıda çıkıyorlar. Bu şeye benzer. Şimdi işte uçan daire bilmem ne, uzaylılar bizim arka bahçeye indi falan şarlatanları var.
Evet.
Geçimini bundan sağlayan adamlar var. Bu adamların hepsi birer medya profesyoneli. Bunlar televizyonda canlı yayına çıkıyorlar. Çat çat çat çat safsatalığını, palavralığını sıkıyorlar. Bunların karşısına bir öğretim görevlisi çıkartıyorlar. Adam hayatında ilk kez televizyona çıkmış. Ya hangi kamera çekiyor, kameraya mı bakacağız bilmem ne, adam perişan oluyor.
Evet.
Ve o şarlatan tarafından hani entelektüel anlamda dövülüyor orada. Şey oluyor işte, siz de bilim adamları bir halt bilmiyor işte, maymun gibi kaldı oluyor. Bu biraz onun gibi.
Evet.
Onun sanaldaki şeyi, hali. Adam işte yok iklim değişikliği yok bilmem ne aşılar çocuklara kanser ediyor sitesi yapmış. Mükemmel şekilde hazırladığı için arama motorunda senin işte bilimsel makaleyi koydum. O siteden üstte çıkıyor. Seni kimse okumuyor, çıkmıyor bile, görmüyor bile arama motorunda. Bunun çaresi yani yapay zekayla falan yok. Çünkü şimdi şöyle de bir şey var. Yapay zekanın kontrolü kimin elinde? Şimdi bazı meseleler var. Neyin doğru neyin yanlış olduğu belli değil. Hmm. Hani şimdi şey diyorlar. Hani Facebook'ta falan işte bazı şeyleri aşı karşıtlığını falan yayınlanmasın falan eylem yapılıyor. Şimdi bu aşı karşıtlığı falan şeyinde ak ve kara çok net belli. Hı hı. Haklı bir girişim olabilir ama bunun işte bu moral vicdani şeyi kesimini nerede yapacaksın, kim yapacak? Yani öbürsü gün o mesele kapandı diyelim, başka bir mesele evet. çıktı. Ya senden yana yontmazsa o zaman o bıçak, hani ne kim karar verecek neyin doğru, neyin yalan haber, neyin doğru olduğuna? İşte o yüzden çözümsüz konular.
Öyle.
Ya da şu an için çözümsüz konular.
Öyle. Bu iki haber biraz birbirine bağlantılı. Öncelikle Foxconn'un kurucusu Terry Gou yöneticilikten ayrılıp Tayvan'a başkan adayı olacakmış. Kurucusu diyorum bu arada adam kurmuş.
Foxconn değil ki o neydi? Honhai Precision Equipment bilmem evet, ne şey işte. Aslında onun tam adı. Evet.
Ve Apple'a diyor ki Tayvan'da üretim yapın. Çin'den çıkın diyor.
He. Tamam zaten hani Apple'ın Çin'deki geleceği belirsiz. Hı-hı. O da şey fırsatı kazanca çevirme peşinde.
Evet.
Ama şöyle bir şey var. Tayvan Çin'den daha zengin bir ülke. O yüzden
pahalı olur.
Tayvan'da bir şey pek üretilmiyor. Asus falan bile Tayvan firması üretimini Çin'e kaydırdı. Tayvan'da üretim pahalıya geliyor. İş gücü falan daha pahalı çünkü işte daha zengin ülke.
İşte Tayvan'a bu başkan olursa düşürür belki evet. şey maliyetleri.
Tabii şey ayrı bir tartışma. Şimdi Çin için Tayvan ayrı bir ülke değil. Çin'in parçası. Çin'i öyle görüyor. Ama Çin öyle görüyor. Tayvan öyle bir şey ben öyleyim demiyor. O ayrı bir kavga var orada. Şimdi Apple'ı Çin'den çıkartmaya kalkarsan Çin de şey yapabilir orada.
Arıza çıkarabilir.
Evet, başka türlü bir sorun çıkarabilir. Çünkü Çin'le dediğim gibi bu işte Tayvan'ın ayrı bir ülke olup olmadığını sorunu olduğu için orada ikide bir Çin gemileri Tayvan denizine giriyor çıkıyor falan orada bir yıl içinde bir iki kere bir
kriz oluyor.
Kırlaşma bir kriz yaşanıyor. Mesele daha da şey olur karışır yani.
Evet şimdi bu G20 zirvesi var ondan sonra Çin'e bir ek vergi aslında ek vergi değil o ama bütün Çin'le yapılan bütün ticarete vergi gelmemiş durumda. Kalanına da %25'lik o gelen verginin ekleneceği söyleniyor.
Çünkü bu da iğneden ipliğe her şeye zam demek.
Evet ve şey hani biz hep Huawei'yi konuşuyoruz ama adını sanını duymadığımız bir sürü Çinli markası aslında bu şeyin buradan etkileniyor.
Şimdi şöyle mesela Foxconn dedin. Bugün şey yap. Sony televizyonum var de. Git mesela network'te o televizyon gözüküyor falan biraz derinlerine git. İşte o Honhai Precision Equipment diye gözüküyor. Çünkü üreten bir sürü şeyi üreten Xbox'ı, PlayStation'ı bir sürü şeyi üreten Foxconn yani Çin firması. O kadar bu ilişkiler artık iç içe girmiş ki pek öyle işte Trump'ın hayal ettiği gibi kesip atacağım işte zor. Başka sorunlar çıkıyor. Evet, beklemediğin sorunlar çıkıyor.
Şimdi Tim Cook Apple CEO'su Trump'tan şey istiyor hani bu bizi vuruyor. Hani biz de Amerikan firmasıyız. Kendi kendimizi vuruyoruz. Bizi bu şeyin dışında bırakın demiş. Trump'tan istiyormuş. Konsol üreticileri aynı şekilde. Yani biz de konsol üreticileri zaten diyorlar konsolun hani maliyetini biraz üstüne satıyoruz.
Oyundan kazanırız
evet,
diye.
O 125 gelirse direkt uygulamamız gerekecek. Çok pahalı olacak. Hani o şey evet. bir sınırı var demiş konsol üreticileri psikolojik olarak. İnsanların o psikolojik evet. sınırını çok aşacak.
$1000'lık konsol yok. Hani satamazsın.
Evet. İşte o yüzden onlar da şey istiyorlar. Kendilerine özel muamele istiyorlar. Bu şeyden etkilenmemek için. Ama ne olacak bilmiyoruz. Ona ver. Hepsi isteyecekse onda ne anlamı
delik
kalacak?
Delik deşik olacak o zaman da şey. Duvar.
Evet.
Artık çözsünler. Apple, ne kadar bu Trump'ın daha ne kadar zamanı var?
Trump ya 2020'de seçim var işte.
Bir yıl var herhalde, bir yılı daha var. Gerçi tabii seçilecek sonu. Mi o da bilinmiyor.
Evet, seçilecek mi bilinmiyor.
Seçilmesi ihtimali de var.
Var ama çünkü. Evet, var. Çok büyük bir karşıtlık da var tabii Amerika'da ama hangisi kazanır bilmiyorum. Şimdi onlar da şeyi seçmeye çalışıyorlar. Şimdi Trump belli yani bir aday, o zaten. Karşı adayı seçmek
karşısında
için.
Karşısında 20 aday mı ne var?
Evet evet, onlar şimdi başladılar evet, tartışmaya.
Elenecek o yavaş yavaş.
Evet. Apple işlemci geliştirilmesi konusunda uzman bir ismi kadrosuna katmış. Şimdi Mike Filippo kendisi. Hemen hemen bütün işlemci firmalarında adamın bir geçmişi var. Bir şey var, hani beklenti var, bu MacBook'ların da işlemcilerini artık Apple üretecek diye yıllardır evet. Bir hikaye var. Hiç gerçekleşmedi. İşte böyle bir şey olduğu zaman bir işlemciyle ilgili birisini falan aldıklarını da akla hep o geliyor. Bilmiyoruz tabii ne
çıkacağını. Apple'ın bir zaten işte bir işlemci boyutu var.
Var zaten. Buraya giremedi.
Telefonlar, işte. Mobilde kullandığı Applied Semiconductor mıydı neydi bir firması hatta vardı onların. İşte bir laptop'u çekip çevirecek güçte bir işlemci, kapsamda bir işlemci girecekler mi girmeyecekler mi o işe
çünkü konuşuluyor. Intel'den da. Intel'den çok memnun olmadıklarını biliyoruz.
Yani artık biraz bence geç.
Geç kalındı demek.
Geç o şeyler için, manevralar için.
Ki daha erken yapacak maddi gücü de vardı yani bu işlere girecek.
Acaba neler izin vermedi bilmiyoruz tabii.
Abi telefon firması oldular. Bence o yani. Apple'ın baş tasarımcısı Johnny Ive Apple'dan ayrılıyor.
Evet. Steve 20 Jobs yıl mı, 30 yıl mı? Evet, 30 yıldan 27. mı ne sonra ayrılıyor ki bir sürü üründe imzası var.
İmzası var.
Ayrılıp
kendi firmasında tasarım
her firmaya olacak. Hizmet sunacak demek ki.
Evet. Bu adamla yani Steve Jobs da bir arada anılan adamlardan biriydi. Bunun gidişiyle artık iyice
eski dönemden eski pek dönem kişi kapanıyor. Kalmıyor. Belki de iyi olur. Hı-hı. Çünkü sonuçta böyle hani duayen dediğin, uzman dediğin, büyük adam işte kompedan falan dediğin adamların birazcık da bulundukları yeri tıkama etkisi var.
Öyle.
O yüzden bazen de çekilmesi daha yenilikçi bir şeylerin önünü açabilir.
Evet. Ben bu adamı hep şeyde hatırlayacağım. Bu beyaz ekranın önüne geçerdi. Şey, sonsuz fonun orada
konuşup yavaş yavaş konuşurdu.
Öve bitiremezdi yaptığı şeyi.
Şimdi Steve Jobs gidince tabii konuşturacak, öyle sahneye çıkaracak adam gerekti. Bu adamcağıza hemen görevi şey yaptılar. Yıktılar. Bakalım.
Bakalım. Evet. Amerika yasakladığı Çin firmalarına yenilerini ekledi. Bir tanesi de AMD'ye dokundu. O kadar çok Çinli firma şey oldu ki bu yasaktan. Bu daha önce haber yapmıştık. AMD hani bir lisans satmıştı Çinli bir firmaya.
Evet.
Üretim için. İşte o da bu TATIK diye bir şey. O da bu yasak kapsamına alınmış.
Ya demin dediğim gibi ilişkiler öyle çok birebir hani oradan oraya ona mal geliyor şeklinde dümdüz değil. O yüzden böyle yasaklar falan arttıkça daha da zorluk çekecekler. Böyle bilmem kaç yıl önce satılmış lisans, yok filancanın ham maddesi falan filan sorun olacak. Şimdi bir de mesela geçen haftalarda şey konusu konuşuldu. Bir rare earth mineral denen evet. Madenler var. Az bulunan değerli madenler. Çin'den çıkıyor bunlar. Şimdi Çin çok ilginçtir. Çin bu olay, bu Huawei yasağına falan Çin'in hükümeti pasif kaldı. Hani hani görünür, sessiz. Gözde görülür böyle asabi açıklamalar falan yapmadılar. Sessiz kaldılar. Ya da hani görmedik biz ya yapılan şeyleri.
Evet.
Öyle Trump gibi hani bir şov tarzı yok. Bir şeyler yapmadılar. Fakat yapacak potansiyelleri var isteseler. Amerika'nın canını acıtacak potansiyelleri var. Geçen haftalarda konuştuk. En basiti ve yapacakları en kolay, en basit şey işte Apple'a topla oyuncaklarını çek git demek. Bir anda Apple kendine üretim yeri aramak zorunda. Tamam, tabii ki Apple'dan Çin milyar dolarlar kazanıyor. O yüzden bunu bu kadar kolay yapamadı. Ama gemileri yakmayı göze alırsa Apple'a tutup da al oyuncaklarını çek git derse al sana Amerika'nın kucağında bir kırız. Çünkü elinde bir Apple kaldı. Apple bir fabrikasız bir firma. Kapı dışarı edilmesi çok kolay. Eğer o kazan oradan akan parayı yakmayı göze alıyorsan. Benzer şekilde işte bu bazı madenler Çin çok geniş bir alana sahip. Çin'den çıkıyor. Çin'de bunları ucuza veriyor. Hani Çin doğayı falan mahvetmeyi şey yaptığı için para kazanmak uğruna her şeyi yok etmeyi göze alan bir ülke olduğu için Çin'den ucuza ucuza alıyorsun. Sadece Çin'den çıkmasa bile ucuza alıyorsun. Çin bunların kapaklarını kaparım. Yani istesem kaparım diyor. Hı hı. Hani kapamıyor da istesem kaparım diyor. Tamam oradan da yine tabii o madeni çıkartıyorsun. Eğer kimse almazsa yani. O maden taş. Ceviz kırarsın masada ancak onunla. Ama hani onu satmam dedi mi de senin canını acıtacak durumda. Daha yani şey yapmadı. Amerika'nın hamlelerine Çin bir karşılık vermedi. Hı hı. Bilmiyorum bu sabır hani sabır taşı bir yerde çatlayacak mı? Yoksa devasa bir hamle mi planlıyorlar? Korkunç bir dünyayı durduracak bir yanıt mı planlıyorlar? Hani Trump'ı şaşkına çevirecek ve diz çöktürecek bir darbe mi planlıyorlar acaba ekonomik anlamda? Bu bir ekonomik savaş çünkü.
Öyle.
Ticaret savaşı. Bilmiyorum. İlginç ama Çin'in sessizliği bence ilginç.
Abi Trump öyle bir adam. Geçen sadece bir tane kelimelik tweet attı. Boring yazmış.
Ya bu tabii hani dünya yönetiminde etkisi olan birinin çocuk tarzı böyle bir Twitter takıntısı. İşte her şeyi Twitter'dan hani ülkeler arası iletişim Twitter'la olmuyor kardeşim yani. Garipiz. Amerikalıların da çok mutlu olduğunu zannetmiyorum.
Yok ben de zannetmiyorum. Bu arada bu son yasaklanan işte bu firmalar süper bilgisayarlar üretiyorlar. Mesela bu TATIC 160 bin çekirdekli işte şey var, sistemi var. İşte o şey AMD'den aldı, lisansla yapmış.
Ya bu ekonomik savaştan biz bunun tarafı da değiliz. Hani iki taraftan da mal alıyoruz. Bizim tek durumumuz tüketici olmak. Bizim zarar göreceğimiz %100. Biz kenarda seyirci olsak da
öyle.
Zarar göreceğin %100 yani.
Ama bak Intel ve Micron yasağı rağmen Huawei ürün satıyormuş.
Ürün satıyorlar çünkü şey Amerika'da üretilmiyor diye etiketliyorlarmış Amerikan ürünü de olsa. Amerika'da üretilen şeylerin sadece şeymiş. Tabii ki şimdi Intel Amerika'da bir şey üretmiyor ki. Başka biliyorsun Intel işlemci, AMD işlemci alırsın üzerinde neler yazar işte çekirdeği Malezya'da yapıldı da dışı bilmem nerede yapıldı da öyle detaylıdır hani made in bilmem ne değildir hiçbir zaman. Zaten hani made in USA diye bir şey gördün mü hayatında ya da hani yakın zamanda gördün mü son 30 yılda gördün mü öyle bir şey Amerika'da üretilmiş. Şey zaten Amerika'da üretmiyor. O da işte onda hani daha da evrak işinde uydurarak Amerikan malı değil diye satıyormuş Huawei'yi.
Aferin.
Ve şey de hani legal, yasal.
Hı hı.
Yasal.
Evet. Ama Trump bunu kafaya takarsa burada da bir şey bulur yani. Rahatsız eder bunları.
Ama işte o şey olmayacak. Hani Trump'ın öyle canı istedi şunu yaptım bunu yaptım. O bir yere kadar işte. Hani dediğim gibi Çin'de Amerika istediğini yapar. İstediğini pataklar döver. O ve böyle olur diye bir şey yok. 2019 yılındayız. Çin istese Amerika'nın canını acıtır. Hani
kendi de yanar.
Kendi de yanar ama canını acıtır.
Evet.
Bir yanıt verir. Çünkü sen bir yandan da işte o iPhone'ları ürettiriyorsun oraya.
Sadece o mu?
Ürettiriyorsun. Şeyin elinde Trump'ın elindeki telefon ne? Ya Samsung ya Apple. Şey mi? Made in USA bir telefon mu? Olmadığını hepimiz biliyoruz.
Tabii ki.
BlackBerry mi kullanıyor? BlackBerry de olsa Amerika'da üretilmiyor ki.
Evet.
Yani o da bu tweetleri attığı telefona bir durup baksa belki bir şeyleri daha net görecek.
Evet. Philips. Ben seviyorum. Onun bir tane Hue sistemi var. Yıllardır hani
ampul, ışığı, evet. Rengi, şiddeti değişebilen ampuller.
Şimdi onun bir hub'ı var.
Belki orada çıktı.
Evet. Ama pahalı biraz bu sistem. Çünkü bir hub alıyorsun, sonra ampulleri alıyorsun falan.
Sen doğrudan ampullerle konuşmuyorsun.
Evet.
Sen hub'la, merkeziyle konuşuyorsun.
Doğru.
Ampulleri o merkez yönetiyor.
Ve kendi protokolü var işte.
Bizim daha önce TP-Link falan ürünleri incelemiştik. Orada direkt ampul Wi-Fi'ye bağlanıyor. Sen yazılımla ampulü yönetiyorsun. Burada aracı var.
Aracı var. Şimdi Philips diyor ki o aracı kullanımı birazcık zorlaştırıyor. Biz işte araştırma yaptık. İnsanlara fazla...
araştırmaya bek gerek yoktu ama.
Kompleks hale getiriyormuş. Öyle bir feedback almışlar. Ve şey aslında tabii ki şu var abi. Bu adamlar huyu geliştirdiklerinde neredeyse tektiler.
Tabii.
Şimdi 1000 tane var.
Tabii
ki. Xiaomi bile ampul yönetiyor. Ve Bluetooth'la çalışıyorlar. Direkt telefonunla yönetiliyorlar.
Bu pahalıya sonuçta hub'ı ayrı, ampul ayrı. Bu iş pahalıya geliyor. Rekabet edemiyor.
Rekabet edemiyor. Şimdi Bluetooth eklemişler.
Tabii.
Dolayısıyla artık uygulamayla yönetilebilecek bir şey almana gerek yok. Hub almana gerek kalmayacak.
Evet.
Ama şöyle bir şey var. Geriye uyumluluğunda sıkıntı var. Hani sen diyor yeni sistemle eski sistemi bir yerde kullanmaya çalışırsan. Tabii eskisi de Bluetooth olmadığı için o hala hub'la çalışmaya devam edecek. Yeni alan müşteriler artık hub'sız kullanabilecekler.
Ya bu sonuçta işte alana eziyet. Şimdi senin evinde o hub'ı kullanan eski sistemle kurduysan... Yarın öbür gün onun ampulünü aramaya, yana yana ampulünü aramaya başlayacaksın. Çünkü diyecekler ki abi yeni ampuller çıktı eskisiyle çalışmıyor falan filan. Yine tüketici mağdur.
Evet.
Parasıyla rezil oldu.
Evet. DisplayPort 2.0 geliyor.
Ya bu birazcık şaşırtıcı oldu. Çünkü DisplayPort 1.4 nispeten yeni sayılır. Ve evet. DisplayPort 1.4 öyle bir tanıtılmıştı ki yani bütün sorunları... Görüntü aktarımı konusunda bütün sorunları çözüyor gibi anlamıştık. Fakat aradan geçen sürede ekran çözünürlüğü ve işte renk derinliği, HDR, kare hızı öyle deli şekilde arttı ki DisplayPort 1.4 bile 1-2 senede demode oldu. Şimdi 2.0, 12K'ya kadar çözünürlük. 8K'yı çok rahat destekliyor. Zaten hani çıkış amacı 8K. İşte her şeyi HDR, MHDR, her şey FreeSync yani o artık Variable Sync, FreeSync, G-Sync gibi tek bir markanın şeyi değil de VESA standardı her şey var.
Şimdi biz hep şeyden hoşlanmayız ya mesela FreeSync, G-Sync yıllarca ayrı ayrı gittiler, standartlar bölündü. Biz istiyoruz ki hep bir olsun. Şimdi baktığın zaman HDMI televizyonların standartı mesela display portlu televizyon.
Ben hala görmedim.
Ben de görmedim.
Daha görmedim.
Bilgisayarda hepsi var. Hani HDMI ekran kartında display port hepsi bir arada ama daha çok display port bilgisayarın çıkışı oldu.
Öyle.
Aslında artık bunların da bir noktada birleşmesi gerekmiyor mu?
Yani niye televizyonda display port yok bilmiyorum. Şey de yok tabii ki. Hani niye bunu desem televizyoncuya bunu desem televizyoncu diyecek ki display portlu Blu-ray player da yok. Hani koyun olsun onu da siz üretiyorsunuz.
Evet koymadılar.
Koyun olsun koymadılar. Bilemiyorum niye. HDMI genel hala her yerde hani en alakasız bilgisayarda bile olan cihazda bile olan bilgisayar demeyeyim çıkış olarak kaldı. DisplayPort bilgisayarlara özel kaldı. Daha üstün hani daha yeni olduğu için tabii ki daha güncel tasarlanmış. Hele bir de şimdi bu 2.0 ile her şey var. Ama İşte monitörde olacak.
Yani bence bir United Port lazım.
Ya bu şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Eskiden monitör teknolojisi 10 senede ilerlemezdi. Aynıydı. Fakat günümüzde çok garip bir şey yaşıyoruz. O çözünürlük yıllarca aynı kalan çözünürlük deli gibi katlanarak artıyor. Çözünürlük arttıkça işte çözünürlük artıyor, HDR geliyor, yüksek kare hızları geliyor falan filan. İlk kez görüntüleme kısmı deli bir gelişim içine düştü. Bu işte DisplayPort 2.0 yok, HDMI 2.0 A, B falan gibi bir sürü karın ağrısı onlarda. Kablo hangisiyle çalışıyor belli değil. Hem onu şey yapıyor, orada karmaşa yaratıyor. Televizyon alıyorsun üzerinde 4 tane HDMI var, hepsi bir değil. Böyle yine tüketicinin başını ağrıtacak eziyetlere yol açıyor. Şeye insanlar isyan ediyor. Bu standartların 2'de bir artması adam diyor ki daha yeni almıştık. Haklı. Ne yapalım yenisi çıktı. Ama tabii ne yapacaksın? Hani olmasın mı? Bu ekranın çözünürlüğü artmış. Televizyon çözünürlüğü artmış. Tabii ki bağlantısı lazım. Şey hani bir çalkantının içine sürüklendik. Öyle beni oldu. En çok rahatsız eden şey, ya bugün çarşıdan DisplayPort 1.4 kablosu bulabilir miyiz Türkiye'de? Yani çok zordur, bulabilirsen de çok zordur.
Satıcı bilmiyor ne sattığını.
Ha, satıyor ama bilmiyor. Üzerinde oluyor. De bir etiketi, bir şeyi, bir çentik, bir kırmızı çizgi bir ya, şey yok.
Abi şöyle söyleyeyim. Şöyle şeyler gördüm ben, bana da lazım oldu o kablolar. Adam bir tane kablo yapmış, poşetinde duruyor. Senin dediğin o kutu koymuş, bir işte 1.4 falan yazıyor. Yanına da şey atılması lazım, çentik. Onun ne oldu? Çentik yok, kutular boş duruyor.
Ya işte ne aldığın belli değil. Şey de yok ki şimdi ben... benim işte ölçüm, yani elimde çok şey cihaz da yok ama Xbox One X 4K 60 kare HDR. Benim elimdeki en yüksek görüntü üreten cihaz bu. Bazen bir alakasız cihazın içinde kutusuna atılmış olan kabloyu takıyorum ve çalışıyor. Hmm. 4K HDR evet. 60 kare çalışıyor. Bazısı çalışmıyor.
Çalışmıyor.
Ben elimdeki kabloları etiketlemeye başladım deneyip. Xbox One X'den 4K televizyona bağlıyorum. 4K HDR 60 kare görüntü alabiliyorsam o kabloya bir etiket yapıştırıyorum. Okeylendi diye. Bazısı çalışmıyor. Ama hani bende böyle bir şey var. Bir de hani günlerimi, saatlerimi gömüyorum, uğraşıyorum. Herkes bunu yapabilecek mi?
Evet.
Bir de bir yandan şey çok güzel bir şey. Hani HDMI tamam, işte her port için ayrı port, ayrı soket bilmem ne olsa da büyük eziyet olurdu ama evet. Bir şekilde de yani şu HDMI 2.0'ın falan kablosunu, portunu anlasaydık, yani USB 3'teki gibi mavi olsaydı ki o bile hani aslında şeydi, bir standart falan değildi, kullanan oldu olmayan oldu ama bir şeydi ya, en azından şimdi bile hani bir USB portunu mavi görürsem ya da öbürleri başka renkteyken onu mavi görürsem ha bu 3 diyebiliyorum.
Doğru.
Bir şey olsaydı.
Öyle. Yani. Öyle abi, şeye git yazıcı yoluna. Kablo iste, zaten sana poşette veriyor adam. Hani üstünde hiçbir şey yok.
Ya şimdi desem ki orada USB DisplayPort 5.0 kablosu lazım desem abi vardı. Al diye tabii. Çıkaracak adam. Normal hani
5 metre kablo vereceksin.
Zaten bugün DisplayPort şey çoğu kişi görünce böyle bu ne diye bakıyor ki buna teknoloji basını dahil. Hı hı. Bu ne diye bakanı biz gördük. DP ne diye bakanı gördük. Bugün hala tam yayılmamış bir şey. Bakalım. Evet. Bir şey çıktı bu arada. Yine bu listeye tabii eklenmemiş. Commodore 64'ün The C64'un Türkiye şeyde teknoseyirde incelemesi var, minisinin. Normal Commodore 64 büyüklüğünde olanı Aralık ayında mı ne çıkıyor? Bu sene çıkıyor. Şey oldu artık. Her şeyi kutusu mutusu çıktı.
Tam pahalı olacak.
Tabii bunun şimdi izleyenler hatırlarlar. O mini Commodore 64'te tuşlar çalışmıyordu. Klavye bir bloktu.
Tabii süslü.
En büyük hayal kırıklığıydı. Tuşlara basılmıyordu. USB klavye takıyordun istersen. Şimdi bunun tuşları normal Commodore 64 klavyesi. Tuşları çalışıyor. Bu süper bir şey. Çünkü öbürüne klavye taktın mı falan eziyet.
Peki,
kablo karmaşası.
Sence bu olacak mı? Çözüm olacak mı? Retrocular mutlu olacak mı bundan?
Ya şimdi orada şöyle bir sorun var. Oyunların çok büyük bir kısmı çalışıyor. İşte bizde incelemesi de var. Commodore 64'ün çok derinliklerine dalarsan demoların bazıları çalışmıyor. Çünkü demolar çok teknik numaralar kullanan şeyler. Hani dokümentasyonda olmayan şeyleri kullanan şeyler. Onların bazıları çalışmıyor. Bunlar da çalışır ama bu DC64'un içinde bir Wise diye bir emülatör, indirebileceğin, bilgisayarında kullanabileceğin bir emülatör çalışıyor. Bu emülatörün ayarlarına tabii erişim vermemişler. Bunu bir ürün olarak sunmuşlar sana. Hı hı. O ayarlara erişim verdikleri zaman aslında her şey çalışır ama koymamışlar. Ya bu bir çözüm tabii ki ama şu var. Biliyorsun bu minice, geçen hafta da şeyi konuştuk. Ne çıkıyordu? PC Engine.
Evet.
PC Engine çıkıyordu. Şimdi bunları alan insanlar bir heveslerini alıp sonra tozlu raflara mahkum ediyorlar bence.
Bence de.
Dolayısıyla hani içinde bu yine bir sürü oyunla gelecek. İnsanlar onları oynayacaklar, bırakacaklar. Ha, bir iki tane meraklı işte USB'den ayrı oyun yüklemeyi falan deneyecek, öğrenecek falan da hani çoğu kişi rafa kaldıracak.
Maalesef.
Ha, benim işime yarar. Çünkü eskisi de yarıyor. Hani minisi de yarıyor. Çünkü konuşmuştuk biz incelemesinde de. HDMI çıkışı nedeniyle biz oradan görüntü kaydedebiliyoruz. Normal Commodore 64'ün çıkışını görüntü kaydı almak uğraştırıcı. Zor.
Öyle.
Bu daha da işime yarar. Çünkü ona ben USB klavye bağlamakla falan küçük makineye uğraşıyorum. E ortalıkta bir anda kablo karmaşası artıyor. Bunda olmayacak işte. Evet.
Fiyat göremedim ama ya.
Daha pahalı da çok pahalı değil. İşte sonbahara doğru şey olur. Tabii sonbahar o aslında yılbaşı aslında hedeflenen şey. Yılbaşından sonra daha herkes alacağını alsın, hediyesini yapsın. Ondan sonra daha kapışma şeyinden kurtulup rahat rahat alabilirsin.
Evet doğru. Evet oyun dünyasına geçeyim. Steam yaz indirimleri başladı bu arada.
Evet yine bir oyun içinde oyun da yapmışlar işte. Hani satın aldıkça yok araban hızlanıyor falan öyle bir oyun da yapmışlar. Paraları basacak herkes tabii ki. Yine oynanmayacak oyunlar alınacak indirimde diye.
Vallahi
bence dikkatli harcayın.
Hepimiz o kadar çok indirim gördük ki artık o liste bayağı bir yani aldığımız eklediğimiz oyun adedi
hiç
azaldı.
Hiç oynanmıyor ama alınıyor. Hani indirim çılgınlığına da dikkat edin.
30 liraya Forerunner vereyim mi sana?
Forerunner? Forerunner'ı bedava verdiler yine kimse oynamıyor. 30 liraya nasıl satacaklar? Xbox'a bedava verdiler onu.
Daha bak bu iyi. Ha, Dying Light evet 20 lira.
Dying Light Türkiye'de geçen mi?
Türkçe dil desteği diyor.
Mardin miydi? Batman mıydı?
Öyle bir şeydi. Dur bakayım başka ne verebiliriz
o
sana.
O oyun niye madem Türkiye'de yani bulunmaz bir şey niye ilgi görmedi anlamadım.
1 liraya 2 liraya Portal 2 verelim sana.
Ya o herkeste var ya. 1 lira 2 lira iyiymiş tamam fiyat olarak süper oynanır da hani hiç oynamamış olan oynar da biz herhalde 20 sene önce mi oynadık ne oynadık? Kaç yıl önce çıktı bilmiyorum. Hani ya. O ben nispeten. Almayayım.
Şey ne diyorsun? Halo Wars 12,5 lira. Definitive İyiymiş. Edition.
Bir de hani şeyde Microsoft dükkanında değil de Steam'de evet. O ilginç.
Bir şey daha. Ha Nioh 30 lira bence alınır.
Biz onu incelemiştik ya.
Nioh güzel oyun abi.
Bloodborne'un Japonlu evet. Japon yani Bloodborne da Japon yapımı da bu Japon kültürlü.
Evet.
Ve yani şimdi aç alttan almaya gerek yok. Çakması yani bari.
Güzel
çakmış. Her şeyin Bloodborne'daki her şeyin birebir olduğu farklı şekilde ama hani birinde neydi? Ateş yakıyordun. Lambayı yakıyordun. Bunda ateşi yakıyordun falan.
Zevkli abi.
Biraz oynamıştım. Öyle orada kalsın.
44 liraya Total War Warhammer. Bunun ikincisi çıktı aslında ama.
İyi.
Valla bakayım hani düzgün bir şey. 5-6 liraya Metro Redux var.
Oynamamış olanlar oynayabilir. Yenilenmişi o Metro 2033. Çün yenilenmişi ben oynamıştım.
7,5 liraya Mount & Blade Warband var.
Tamam bedava.
15 liraya düşmüş bizim Rocket League.
15 liraya Rocket League de bedava.
Euro Truck Simulator 2 10 lira.
10 lira çok iyi. Hem de Karadeniz yolu falan paketi çıktı geçen aylarda.
Bakıyorum da başka hani gözüme bir şey çarpmıyor.
Var bitmez. Onlar sürekli değişecek, eklenecek, değişecek. Çıkarılacak. Hani bunlar evet. Bu kadar değil indirimler.
Rage 2 yeni çıkan oyun. Hani onu söyleyeyim bari. 200 liraya düşmüş 300 liradan.
Biraz pahalı değil mi 200 lira?
200 lira pahalı.
Şimdi Rage 2 ben bayılarak oynadım konsolda. Bizde incelemesi de çıktı.
Bitirdin mi?
İşte bitirdim de mesele o yani. Bir multiplayer falan yok Rage 2'de. Bitti işte. Bitti. Getirdiler güncellemeyle. O mekanları basıp duruyorsun ya. İşte bastığın mekanı bir daha oynayabiliyorsun şimdi. Hani doyamadım bunun tadına basacağım. Diyorsam da. Artık nereye kadar canım hani bas. Yok ki. Mekanı basacağım, herkesi bir daha vuracağım. Şınav çekenlere el bombası atacağım bizim videodaki gibi falan. Ama ilerleme bitiyor oyunda. Hani sen kendine sürekli upgrade güçler kazanıyorsun falan. O bitti bir yerde. Hani niye oynayayım ki? O ilerleme hissi olmadıktan sonra. Neyse sonuçta güzel oyun. Yani ben bayıldım. Ama 200 lira yani bilmiyorum.
Doğru.
Ben şimdiye kadar hiçbir oyuna 200 lira vermedim. 150 verdim maksimum.
Ben verdim. Evet. Bir de seriler var. Borderlands'ı oynamayanlar için mesela tüm seriyi Handsome Edition Collection diye bir şey yapmışlar. 12 liraya veriyorlar.
Ucuz.
Evet. Neyse baksınlar artık gerisine.
Ya bunlar da sorun işte bu oyunları oyunları takip eden, hayatında oyunlar yer tutan insanlar Borderlands falan artık hani bitirmiş oynamışlardır. Oluyorlar. Onlar için biraz eski kalıyor.
Evet. Google Stadia oyunları konsol oyunuyla aynı fiyat olacakmış.
Evet. Yani bu kesin açıklama değil de Google demiş ki yetkilisi ya niye daha ucuz olsun ki ben bir neden görmüyorum demiş. Yani görüyoruz. Şimdi elinde konsol yok. Oyuna aynı parayı Xbox PlayStation parasını vereceksin. Ayda 10 dolar mı ne Stadia parası vereceksin. Trafik eğer kotalıysa falan internetin ayrı mesele. Hani internetin sana maliyeti. Yani bunun avantajı, mali bir avantajı olmadığı ortada. Çünkü hani konsolun kendisi, konsol oyuncusuysan konsolun kendisi oyunlara göre daha düşük bir maliyet. İkinci el mi ikinci el bir şey bulursun.
Doğru.
Oyunlar daha pahalı. Burada tamam konsolu aradan çıkartıyoruz ama ayda 10 dolarıyla falan filan yani özellikle Amerika'da falan çok karlı değil. Zaten bu Amerika dışında hiç kimsenin de pek yüzünü güldürmeyecek.
Öyle.
Şimdi diyorlar ki işte gecikmesi falan sanki önündeki konsolu oynuyormuşsun gibi. Ya o hiç Türkiye'de olmayacak işte. O Amerika'da bilmem nerede. Çünkü bunun data merkezinin ve oyunun çalıştığı server'ın sana yakın olması lazım. Bunu yüksek teknolojiyle falan halledemezsin. Bu fiziksel bir şey, mesafe. Elektriğin şeyin hızı, iletişimin hızı belli. Dolayısıyla benim için konsolumu bağlayıp televizyona da oynamak daha karlı olacak yani.
Kesinlikle.
Uzun bir süre daha karlı olacak.
Yani insan şey bekliyordu hani yeni bir sistem çekmek için bir öyle bir fiyat avantajı yaratırlar mı acaba diye bekliyor aslına bakarsan. Ama
yani oyuna işte yine aynı parayı 70 doları vereceksen güncel oyunlara 60 dolar 70 dolar. Tamam işte şu tablette oynayabileceksin en evet. Yüksek oyunu. Şu televizyonda oynayabileceksin. Güzel ama ya bu kadar lazım mı bu? Hani işte belirsizleşiyor şeyler, meseleler. Öyle, öyle.
Ben kişisel olarak şeyi merak ederim. İşte Steam'in yaz indirimlerini okuduk. Bir sürü indirim var. Stadia'nın yaklaşımı ne olacak acaba? Böyle kampanyalar görebilecek miyiz?
Evet, evet. Şeyin maliyetini de söylemedik işte. Bir de Stadia'nın kontrolcüsü var.
Evet.
Hani ayda 10 dolarla bitmiyor. Onu 10 doları verirsen o cihazı eline şey diye vermiyorlar. Onu da alacaksın.
Alacaksın. Twitch'te abonelere özel yayınlar yapılabilecek artık.
Öyle bir sistem gelmiş. Evet. Sadece abonelerin izleyebileceği yayınlar. Aboneliğe de para alabiliyorsun.
Para alıyorsun zaten tabii.
İşte öyle kapalı kanallar kurabilecekmişsin.
Hı hı. Evet. Prince of Persia 30 yaşında.
Evet, bu hafta 30 yaşında yapımcısı da bir Facebook'ta bir yazı yayınladı hani bu maceranın başlangıcıyla alakalı. Çok önemli bir oyun. Çünkü bu oyun hani zamanında işte 5 çeyrek disketlerde Herkül grafikli bilgisayarlarda falan çalışan bir oyundu. Prince X'e. Her bilgisayarda yüklüydü yani okullarda, şeylerde, bilgisayar laboratuvarlarında falan ya da iş yerlerinde her bilgisayarda vardı. Belki hani çok ilerlemiyordu kimse ama oynuyordu. Hatta bunda şey vardı hatırlıyorum bir şimdi Herkül monokrom ekran var sadece iki renk gösterebiliyor.
Evet.
Ona önce şey yükleniyordu EGA mı CGA mı daha hani yine eski bir 4 renkli bir grafik teknolojisinin emülatörü yükleniyordu. Sonra da Prince of Persia'ya çalıştırılıyordu. Hı hı. O böyle taramayla falan işte renkleri taklit ederek oynatıyordu sana oyunu. Ama işte herkes biliyordu bu oyunu.
Evet.
İlk çıkışı Apple II. 8 bit Apple yani Commodore 64'de falan denk olan Apple. Sonra tabii Amiga'da, Commodore 64'de falan filan her yerde var. Ama PC'de herhalde en çok evet. Serpildiği platform mu diyelim.
Tabii.
Sonra bir de tabii bu bizim konuştuğumuz 30 yıl önceki Prince of Persia. Sonra bu evet. Ubisoft bunun serisini çıkarttı. Filmi de var. onlar ayrı. Onlar başka. Modern oyunlar.
Evet.
Pek aslında hani tema dışında bu ilk oyunla da alakalı değil.
Karakterin hareketi bizim hoşumuza gidiyordu ya. Hani
detaylıydı.
Evet.
Ama yavaştı. Ben onu yavaştı. Sevmiyordum. Yani onu bir aynı Commodore 64'teki Barbarian falan da öyledir. Bir laglıdır böyle bir yani evet, işte, evet. Sağa giderken sola yap dersin. O önce bir fren yapar ayağıyla falan filan. Dolayısıyla hani o biraz da oyunun zorluğudur. Çünkü doğru. Öyle piksel hassasiyetinde Mario gibi şuraya dursun şuradan zıplasın yapamazsın. Dövüşleri falan biraz ağır ağırdır. Bu adamın bir de ne karateka var aslında. Bu Prince of Persia'dan önce mi sonra mı bilmiyorum. O da yine böyle ağır ağır hareketler. O çünkü şey yapıyor adam. Gerçek hani fotoğraf çekiyor. Kardeşim yine koşarken evet. Ederken öyle seri halinde fotoğraf çekiyor. Sonra o fotoğrafların üzerinden geçerek o piksel piksel karakteri oluşturuyor. O yüzden o zamanki bütün karakterlerden daha detaylı, daha gerçekçi animasyonu. Ama bir yandan da işte şimdi Pac-Man'in animasyonu iki kare. Bir ağzı açık, bir kapalı böyle bak bak bak gidiyor. Burada tabii öyle gerçek insan gibi yapınca bir anda dönmüyor tabii. Tabii. İşte ona göre yapıyor. O da oyunun tadı hani beğen öyle. Beğenme ama o oyunun da özelliği o.
Evet. Bu arada son saniye haberi EA Access gelecek ay PlayStation 4'e geliyormuş.
Yok muymuş ki bu?
Yokmuş evet.
O Xbox'ta da varmış. EA'in oyun oyun kütüphanesi.
Evet.
Spotify gibi oyun Netflix'i ama sadece Electronic Arts oyunları. Şimdi
$5 ayda.
İyi çok abartmamışlar. Bir de onun aboneliğini al. Tabii onun oyunları dediğim gibi EA'in tabii Battlefield sayısı falan gibi güçlü serileri var
FIFA'sı
ama
FIFA'sı var.
Bir firma ama.
Öyle ama çok oyunu var yani.
FIFA var mı? Belki yani 19 var mı şimdi onda?
Ha bilmiyorum şu an var mı onu. Bir şey demeyeyim. Evet.
FIFA 20 ne zaman çıkacak? O yazın çıkıyor, çıkar. 1-2 aya çıkar.
Ya çıksın.
Yazın çıkıyor.
Biz takip edemiyoruz artık onu. Gözden düştü ofiste.
Yerine de bir şey gelmedi. Ne? Rocket League geldi.
Evet, pek oynar.
PES'i bedava verdi Sony.
Ha, iyi.
2019'u.
Yine de oynarlar mı bilmiyorum. Bedava da olsa.
Onun bir karşılaşmasını yapsanıza. Mesela ikisinde de aynı takım var mı?
Bulunur.
İşte açın mesela ikisinde de Galatasaray'ı açın ya da ne Liverpool'u açın. Karşılaştırın. Aynı karakterler mi var? Şey doğru yapılmış mı saçı başı adamların?
Evet.
Bence onun için kanal bile açarsınız.
Tabii.
FIFA ve PES kanalı.
Ya eskiden de o. Bence FIFA yendi geçti yıktı yani PES'i artık. O tartışma yok artık.
Vallahi ben siz oynarken bakıyorum. İşte ne zaman Türkçe sunucu olacak onu merak ediyorum.
Bizimkiler İspanyol sunucu açıyorlar. O hoşlarına gidiyormuş. Anlamadıkları halde.
Allah ne diyeyim işte. Benim beklediğim oyunlar sonbahara anca. Doom.
Ben Sensible Soccer'ı istiyorum futbol demişken.
Ben yeni Doom'u bekliyorum.
Ben neyi bekliyorum? Şey beklemiyorum.
Evet işte çıktım oynarsın.
Evet. Star Wars'ı bekliyordum da hiç hoşuma gitmedi.
Ben onu oynayacağım. O güzel bir oyun. Hoşuma gitti benim. Onu oynayacağım.
Evet bakayım bendeki maddeler bu kadar.
İşte bu hafta biraz durgundu ama ona rağmen bir saat midir nedir konuşuldu yine.
Herhalde.
Haftaya devam.
Evet haftaya devam. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.